Sayın İsmail Saymaz, 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen özel oturumda tartışmalar yaşandı. Aslında sert tartışmalar yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın açılış konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaması büyük tepki çekti. Bunun ardından yine 23 Nisan törenlerinde Anıtkabir'e tüm devlet erkanının gitmemesi eleştirildi. Genelde neler söylenebilir? Türkiye'de 23 Nisan nasıl geçti ve bu gerginlikle ilgili neler söylenir?
Halen daha tabii 16 Nisan'ın etkileri sürüyor. 23 Nisan da biraz 16 Nisan tartışmasının etkisi altında geçti. Esasen Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın kurucu değerlere, kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk'e hayli mesafeli olduğu zaten biliniyordu. Kendisi daha evvel anayasa hazırlık sürecinde laiklik ilkesinin de anayasa dışı bırakılmasının önünde açıklamaları vardı ve Türkiye'de hayli uzun tartışılmıştı bu iş. Keza meclis tartışmalarından birinde de CHP'li ısrarlı sorulara karşılık benzeri bir tartışmayı ateşlemişti. Dolayısıyla İsmail Kahraman açısından yeni bir durum olduğu söylenemez. Türkiye'de adettir. Her 23 Nisan'da yöneticiler koltuklarını bir günlüğüne çocuklara bırakırlar. İsmail Kahraman kendi koltuğunu başörtülü ilkokul öğrencisine bırakmıştı. Bu da anladığım kadarıyla onun dünyasını, kendi düşünce dünyasını temsil eden bir hareketti ve bu yüzden böyle bir tercihte bulundu. Ama belirtmek gerekir ki İslami esaslarda ve kurallarda bile aklı balığı olmayan ya da belirli bir olgunluğa erişmemiş çocukların zaten başının kapatılması emredilmez. Dolayısıyla bu bile siyasi bir gösteri ya da bir temsili hareket olarak açığa çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu meclisteydi. Sayın Cumhurbaşkanı izleyiciler bölümünde salonu izlemekteydi. Kılıçdaroğlu anayasa tartışmasını tekrar açarak başkana vekalet edecek kişinin de seçilmiş biri olması gerektiğini, aksi takdirde milli iradenin başkalarına devredilmiş olacağını vurguladı. Bunun üzerine hükümet cephesinden gelen yanıtta eski anayasada da başbakanın yerine esasen seçilmemiş birilerinin de vekalet edebildiğini söylediler. Numan Kurtulmuş örneğini verdiler. Fakat Kılıçdaroğlu dedi ki o hükümetlerde güven oyu olmaktadır. Hükümet güven oyu olmaktadır diye yanıt verdi. Meclisteki açılış esasen 16 Nisan tartışmaları ekseninde devam etti. Bu gösteriyor ki 16 Nisan tartışması hiç bitmeyecek. Hele sembolik önemdeki 23 Nisan, önümüzdeki 19 Mayıs gibi tartışmalara da bu yansıyacak. Atatürk'ün Anıtkabir'in ziyaret edilmemesinden tutun da İsmail Kahraman'ın tekrar tartışmayı açması bizler açısından esasen yeni bir durum değil. Siyasi iktidar genelde kurucu değerlere ve kurucu liderlere belirgin bir mesafede durmaya devam ediyor.
Bu arada referandum sonucuna itirazlar ve özellikle de Yüksek Seçim Kurulu'nun son dakika kararına tepkiler sürüyor. Son durumun değerlendirmesini sizden alayım. Bundan sonra neler bekleniyor? Yüksek Seçim Kurulu'nun kararının son olduğu konusunda da tabii bu da bilinen bir gerçek. Yasalar böyle söylüyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar sondur diye. Bundan sonra nereye ne başvurular yapılacak veya başvuruların yapılması herhangi bir sonuç getirir mi ya da yapılacak mı? Ve bundan sonra Türkiye'yi nasıl bir süreç bekliyor?
Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları yargısal itiraza tabi değil. Çıkan seçim sonucuna ilişkin itirazlar Yüksek Seçim Kurulu'na taşındı. Bir üye dışında Yüksek Seçim Kurulu itirazları reddetti. Sadece CHP'nin değil, Saadet Partisi'nin, Vatan Partisi'nin de itirazları söz konusuydu. Bir üye itirazında yasa hükmü açıkken mühürsüz pusulalarla verilmiş oyların geçerli sayılamayacağına dikkat çekti. Fakat bu itiraz kararı değiştirmeye yeterli olmadı. Yüksek Seçim Kurulu itirazları itiraza tabi olmadığı için bir yol olarak Cumhuriyet Halk Partisi avukatı ve eski milletvekili Atilla Kart Danıştay'a itirazda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararın idari bir karar olduğunu, idari kararların itiraza tabi olduğu şeklindeki bir hukuki yorumla bu itirazda bulundu. Ancak itirazın sonuç vermesi, Danıştay'ın bu itirazı dikkate alması beklenmiyor. Bunu reddedeceği bekleniyor. Bu reddin sonunda tahmin edilir ki Anayasa Mahkemesi'ne, ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecektir CHP. Anayasa Mahkemesi partilerin başvurusunu değil, bireylerin başvurusunu öne alıyor. Yani ihlal edilmiş bireysel haklara ilişkin tasarrufta bulunabilir. Dolayısıyla o da usul ve esasdan bunu reddeder diye tahmin ediyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınacağını düşünüyorum, ancak bu bir sonuç verir mi? Buna çok emin değilim. Dolayısıyla hukuksal boyutun şimdilik bittiği kanaatindeyim. Bu sonuçlar hiç kimseyi, özellikle iktidar cephesini memnun etmedi. Adalet ve Kalkınma Partisi %51.4'lük oyu kendi varlığı ve geleceği açısından yeterli saymıyor. Dolayısıyla çıkan sonuçlardan en çok tereddüde kapılanın iktidar cenahı olduğu sonucunu çıkarabiliriz biz. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı meclisteki oturumdan sonra çıkarken gazete ve meclis tartışmasına ilişkin sorular üzerine o tartışmaya girmeyip artık barış üzerine konuşmamız gerekir dedi. Bu da gerek başkanın nezdinde gerek sektörler açısından kaybettikleri, kendi tabanındaki hayırcılar dahil kaybettikleri ve temas edemedikleri ve referandum kampanya sürecinde hayır diyenler teröristler diyerek kendilerinin uzaklaştığı kim varsa onu toparlamaya dönük bir tutum izleyecekler diye düşünüyorum. Aksi takdirde bu sonuç 2019'da yapılacak bir başkanlık seçiminde iktidar partisinin bütün iktidarı kaybetme sonucuna verebilir.
Bu arada iki ayrı konu var. Birincisi Ege Adaları konusu. Bu Türkiye'de basında pek fazla yer almayan bir konu. Özellikle bu konuyu Sözcü gazetesi gündeme taşıyor. Ve bir de eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım sürekli dile getiriyor. Basında pek fazla yer almıyor ve hükümette de pek fazla, hükümetten de ses gelmiyor bu konuda. Kimin sahibi olduğu konusunda şüphe götüren bazı yerler mi işgal ediliyor ya da Yunan bayrağı çekilen yerler? Yoksa hakikaten Türk toprağı mı bunlar?
Lozan Anlaşması'nın imzalanmasıyla beraber şöyle bir hat çekildi. Ege'de içinde insan yaşayan tüm adalar Yunanistan'a bırakıldı. İnsansız olan ada ve kayalıklar ise belli başlı olanları Türkiye tarafından, Türkiye'nin sınırında kalanlar Türkiye'ye ait kabul edildiler. Ancak burada net bir sınır çizilmiş değildi. Çünkü bu adaların bir kısmı, bu kayalıkların bir kısmı su kabardığında suyun altında kalan kayacıklar ya da taşlıklardı. Dolayısıyla itilaflı olan insansız kara parçaları var. İnsansız kaya parçalarından bazılarını Yunanistan ordusunun birer karakola çevirerek işgal ettiği yönünde sıkça dillendiren iddiaları var. Sözcü gazetesi, Vatan Partisi, Aydınlık gazetesi ve Fatih'le bunun üzerinde duruyorlar. Şimdi bu bunun doğruluğu ve gerçekliği nedir hususunda Genelkurmay Başkanlığı'nın, Milli Savunma Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın araştırma yapması, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Teftiş Kurulları'nın bu hususta artık çalışması lazım, kamuoyunun ikna edilmesi lazım. Çünkü gerek Yalım gerekse Sözcü gazetesi belli başlı adaları Yunan bayrağı çekilmiş, Yunan askerlerinin faaliyet yürüttüğü belli başlı adaları sürekli gündeme getiriyor. Bahsedilenler Türkiye'nin elinin altında ve Türkiye'ye bırakılmış insansız kayalıklar mıdır? Bunu bilmek gerekiyor. Geçmişte 96'da, galiba 96-97'de Tansiyonların başkanlığı döneminde Kardak krizi tam da böyle çıkmıştı. Kardak'ta Türkiye'ye ait olduğu kabul edilen, aslında itilaflı ama Türkiye'ye ait olduğu kabul edilen bir kayacık parçasıydı. Yunanistan'ın buraya bayrak dikmesi Türkiye'de gerilim neden olmuştu ve en son oraya asker çıkarılmıştı. Şimdi benzeri bir Kardak'la mı karşı karşıyayız? Bunun gerçekliği nedir? Artık Sözcü'nün ve Yalım'ın meselesi olmaktan bunu çıkıp devletin resmi bir açıklama yapmasının vakti geldi diye düşünüyorum.
Bir de son olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru uzanalım. Rıza Sarraf davası tekrar pazartesi günü görüldü ve ilginç olan konu Sarraf'ın iki tane çok ünlü kişiyi avukat olarak tutması. Biri New York eski belediye başkanı Giuliani, bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Adalet Bakanı Michael Mukasey. Bir de söylemleri çok ilginç. Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları doğrultusunda bu konuyu halletmeye çalışacağız diyorlar. Yani siyasi bir takım çareler düşünmeye çalışacağız diye konuşuyorlar adeta. Bunu belirtmeye çalışıyor. Gerçi bu iki kişinin de yargıç tarafından görevde tutulup tutulmayacağı da ayrı bir konu. Bir çıkar çatışması var mı diye bir konu da aslında gündemde. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu?
Şimdi Amerika'da Sarraf'ın içinde bulunduğu altın trafiğini, para trafiğini ABD'nin İran ambargosunu delme teşebbüsü olarak görüyor. Dolayısıyla bu Amerikan dış politikasının dış politikasına ilişkin bir mesele. Sadece bir yargılama değil, aynı zamanda siyasal bir mesele, siyasal bir tercih, siyasal politik bir mesele bu. Amerika Sarraf nezdinde İran ambargosunun delinip delinmediğini yargılayacak. Yoksa belli işverenlere, belli bankalara para akıtması ya da bir rüşvet ya da bir irtikap gibi bir suçlamadan bahsetmiyoruz. Amerika'nın İran'a koyduğu ambargonun ticari yolla delinip delinmemesi üzerinden tartışıyoruz. Bu nedenle kuşkusuz Amerika bu davayı siyaseten görecek. Amerika bu davada eski Adalet Bakanı'nın avukat olmasına da bu noktadan bakacak. O nedenle mahkeme heyetinin tavrı çok önemli. Çünkü Sarraf sonuçta Amerika'nın hukuki rejiminden çok siyasal rejiminin yargılayacağı bir kişi artık.
İlginç bir mahkeme bekliyor demek ki. Evet,
tabii
aslında
bu noktada bizlere nasıl yansıyacak bunu da göreceğiz. Rıza Sarraf ve aynı zamanda Halk Bankası yetkilisi bu davada sanık olarak yargılanacaklar. İkisi ayrı ya da birleşik yargılanacaklar ve Türkiye'deki eylem ve işlemleri, ticari çalışmaları acaba Amerika tarafından yargılamanın konusu yapılacak mı? Yapılırken Türkiye Devleti'nin, Halk Bankası'nın ve buradaki devlet yetkililerinin rolleri ve fiilleri bizatihi davanın gündemi haline gelecek mi? Gelecekse bu takdirde Türkiye'nin yakın dostum diye nitelediği Amerika ilişkileri ne olacak? Bunu önümüzdeki günlerde biz göreceğiz.
Sayın Saymaz, çok teşekkür ediyoruz bu yorumlar için, söyleşi için.
Çalışmalar dilerim. Sağ olun.
Önümüzdeki günlerde yine görüşebilmek ümidiyle hoşça kalın. Evet.